Ayrım 14 sayfa 116. İblisi öldür, Timur Soykan. Bazı suçlular polisi masumiyetlerine ikna etmeye çalışmayacak kadar dürüsttür. Sadece kanıt bulunmamasını umarlar. Kadere, teslimiyete benzeyen bir haldir bu. Formalitelerden sonra başladım. Çok uğraştık ama seni aradığını söylediğin kuzeninin bir tane görüntüsünü tespit edemedik dedim. Kafasını kaldırmadı. Delilimizin bu kadar olması için dua ediyor olmalıydı. Şişman avukat ise emindi. Bu sizin işiniz, biz kanıtlamak zorunda değiliz. Ben devam ettim. Seni hep MOBESE kameralarından uzak, güvenlik kameralarının bir de görmediği kuytulardan aramış. Avukat işinin kolay olacağı yanılgısıyla rahatlayıp kravatını gevşetmişti. Hiçbir duygu ve gereksiz tek bir kelime barındırmayan devlet lisanını bilmiyordu. Basitliği aptallık zannediyordu. Ama Adem'le aynı dili konuşuyorduk ve o sözlerimin bir hedefe yürüdüğünün farkındaydı. Eminim en çaresiz anlarında konuştu o insanlara, kendini daha önce hiç bu kadar yakın hissetmemişti. Yine de kendinden emin konuştu. Amirim, sizin de işiniz kolay olsun. Evraka yazılacak şekliyle sorun. Ben de doğrudan avukat bey karışmadan yanıt vereyim. Şişman adam müvekkiline küstü. İkimize de tepeden bakıp sessizliğe gömüldü. Küçük odanın içindeki 5 kişilik kalabalıktan bunalan Levent düello teklifiyle kendine gelmişti. Ben en yalın haliyle sorguya başladım. Sana rehin olayının ölümle sonuçlanması yönünde bir telkinde bulunuldu mu?
Hayır.
Olay sırasında kuzenin ve eşin dışında bir kişiyle telefon görüşmesi yaptın mı?
Hayır.
Karısı ve çocuğunu rehin alan faile operasyon için pencerenin iki yanında duran özel harekat polislerini işaret ettin mi?
Hayır.
Eve operasyon yapılması yönündeki kararı seni birileri zorladı mı?
Hayır.
Evine 5 kilometre uzaktaki ankesörlü telefondan hem sen hem de maktulleri vuran özel timci Nezih birkaç dakika arayla aranmış. Şaşırmış rolü oynamadı. Yalanını yarım ağızla bilmiyorum diyerek söyledi. Yüzünün bir mumun yavaş erimesi gibi sarkmasını seyrettim. Kaşları göz torbalarıyla birlikte aşağı büküldü. Bakışları iki kara çizginin arkasında kaybolmuştu. Hapse atılmasına şimdilik yetmeyecek bir delildi bu ama yakalanmıştı. Avukat kayıtları inceledikten sonra yanıt vereceğiz diyerek araya girdi. Fareyi olay yerinde ve Bakırköy'deki ankesörlü telefonda tespit ettiğimizi söylesem paniğe kapılabilirdi. Kolay inkar edilebilecek ipucunu sonraya saklamaya karar vermiştik. Levent pençelerini saplayacak vahşi bir hayvan gibi öfkeyle volta atarken imza işlerini hallettik. Adem fırça bıyıklarını avuçlayarak sanki devasa bir sırrı zapt ediyordu. Onlar çıktıktan sonra Levent zor durdu, odadan dışarı attı kendine. Bir delilik yapmasından korktuğum için peşinden gittim. Koridorun penceresinden bakarken telaşlı geri atıldı. Beni karşısında görünce "Müdürüm, bakın!" diye sokağa işaret etti. Arnavut kaldırımı sokakta iki zanlımız ile avukatları küçük bir daire oluşturmuş konuşuyordu. 5 dakika sonra odaya geldiler. Nezih'in avukatı gür sakalları özenli tıraş edilmiş, kısa boylu, zayıf, şık, genç bir adamdı. O da odaya dudak büktü ama üzerine söz söylemedi. "Müvekkilimin daha önce de ifadesini almışsınız, yeni bir gelişme mi var?" diye sordu. Nezih gözlerini kaçırıyor, yüzüme bakamıyordu. İfadesini aldıktan sonra soruşturmayı cinayet büroya teslim edeceğimi söyledim. İri bedeni söndü, itiraf etmesinin cezasını azaltabileceğini anlatırken müvekkilinin zayıflığından, benim ustalığımdan korkan avukat "bunu yapmayın" diyerek lafa girdi. Eşinin telefonunun o gün yanında olup olmadığını sorduğumda zar zor çıktı sesi. "Evet." İkizlerinin ateşi olduğunu, acil bir durum ihtimaline karşı eşinin telefonunu yanına aldığını anlatırken ezberletilmiş cümleleri tekrarladığı belliydi. Göz ucuyla avukatına bakıyordu. Müzakereci Adem ile onun aynı ankesörlü telefondan arandığını söylediğimde derin bir nefesle doğruldu. Bir an çözüleceğini sandım ama titreyen sesiyle sadece "bilmiyorum" dedi. Vallahi 40 yıllık meslek hayatımda o an çok sağlam delillerin bile bir neden bulamadan zayıf kaldığını öğrendim. Hakim ne karar verir bilemedim. İkisinin aynı telefondan aranması, kara kuru adamın görüntüleri, yargıçlarda cinayet kanaati oluşturur muydu? İfadesini imzalarken bir an durdu kara Yağız delikanlı, ilk kez yüzüme baktı. Onu battığı pislikten çıkaracak gücüm olsa yapma derdim. Aklıma Fatma ile yavrusu Zeliha geldi. Bu kez ben yüzümü çevirdim, o imzasını attı. Radyoda müzik susup sunucu kadının sesi duyulunca yine kalbimde çarpıntı, içimde bütün dünyanın nefesini çeksem kurtulamayacağım sıkıntı peydahlandı. Torunların kaygısıyla keder çullanıyor üzerime. Spiker başbakanın açıklamalarda bulunacağını ve canlı bağlanacaklarını söyledi. Nefesimi bıraktım. Vaktimiz iyice daralıyordu. Başbakan eski Türkiye'deki vesayetlerin ortadan kaldırıldığını, milletin iktidarını tesis ettiklerini anlatıyor. Artık insanların dinini özgürce yaşadığını, referandumdan sonra yetkileri genişlemiş cumhurbaşkanıyla Türkiye'nin şahlanacağını söylüyor. Kapının ardındaki devletin memurundan önce kirli şeyhinin müridi olan, onun fetvasıyla beni katledebilecek polisleri düşünüyorum. Yeni vesayet bu değilse ne? Yedinci bölüm, Levent Gündüz. Tanımadığı düşmandan daha korkuncu yoktur. Arabanın ön camında dışarısı seçilemeyecek kadar karın birikmesini bekleyip heriflerin arabasını bu kez görürüm umuduyla sileceği çalıştırıyorum. Camdaki plastiğin iç gıcıklayan sesiyle beliren meydan yine boş. Son yarım saat artık. Araba çöküyor sanki üzerime, dışarı çıkıyorum. Sallanınca içinde kar yağan küreler gibi meydan, sanki bu küreye hapsolmuşum. O avukatlarının arkasına saklanan suçlu polisleri sorguladığımız odada bir kafesin içindeydim sanki. Öfke, tiksinti ne içime ne de mekana sığıyordu. İfadeden sonra bizim odadan çıkan Nezih ile avukatını sırf tedirgin etmek için takip etmiştim. Nezih bir an geri dönüp üzerime yürümek istedi ama avukatı kolundan tutup arabaya soktu. O zaman keşke gelse de ağzını burnunu kırsam diye düşünmüştüm. Büroya döndüğümde Yusuf müdür bilgisayarın başında yakın gözlüklerini yuvarlak burnuna düşürmüş raporu yazmak için tırmalıyordu. İşaret parmaklarıyla klavyeye birkaç kez vurduktan sonra ekrana uzun uzun bakıyor, bu sürekli tekrarlanıyordu. Bunalmışken aklıma bilişim şubede çıktığım ilk operasyonda aldığımız hacker geldi. Boğaziçi Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde okuyordu lavuk. Uzun saçlarını kız gibi tepesinde topuz yapmıştı. Eğlence olsun diye mobese ağına girmiş, evinden bütün kameraları izliyordu. Mahkeme tutuklamadı. Birkaç hafta sonra kıramadıkları şifreler için bilişim şubeye onu çağırmışlardı. İki kez arabayla ben gidip evinden almıştım. Artist konuşmuş, sadece çocuk istismarı davalarında polise yardım ettiğini anlatmıştı. Güya teklif edilmiş ama politik fikirlerinden dolayı emniyette çalışmayı kabul etmemiş, şubede de giremediği bilgisayar yoktur diyorlardı. Yusuf müdürün klavyedeki aciz tıkırtılarını dinlerken hacker'dan faydalanma fikri aklıma yattı. Bilgisayar korsanıyla münasebetimi anlatıp, emrederseniz Adem ile Nezih'in bilgisayarına, telefonuna girmesini isteyebilirim dedim. İyi polisti Yusuf müdür. Tam çözmeden sadece şüphelerle dosyayı kapatmak onun da içine sinmiyordu. Sonuçta savcılık yazısı olmadan bir bilgisayar korsanıyla yasa dışı işlem yapacaktık. Kuralların dışına çıkmak hiç onun tarzı değildi. Gözlüklerini çıkarıp kafasını geniş omuzlarının arasına gömdü, uzun uzun düşündü. Yarın öğleden sonra raporu vereceğim. Bir şey bulursan savcılık yazısıyla resmiyetle işlemi tekrarlatırız dedi. Aga fikrini değiştirmesinden de korkuyordum. Fişek gibi fırladım dışarı. Sultanahmet'ten Maslak'a 25 dakikada gittim. Seyran Tepe'deki apartmanın kapısındaki zilde kamera vardı. Demir kapının kilidi cızırtıyla açılırken megafondan şımarık şımarık konuştu dallama. ''Hangi rüzgar attı buralara komiserim?'' Asansörden en üst katta indiğimde evinin kapısında saç baş dağınık, üzerinde pijamalarla bekliyordu. Sırıtarak eve buyur edip, sizinkiler geldi birkaç kez, seni bir odan fena şutlamışlar dedi. Hiçbir şey söylemedim. İşimiz düştü diye lavuğa yaltanacak değildim. Mevzuyu anlatıp annemi de Nezih'in kimlik bilgileri, telefonları, mail adreslerinin olduğu dosyayı önüne koydum. Ukala ukala böbürlenmeye devam ediyordu.
Vay be, olaya bak. Polis yasa dışı iş yapmamı istiyor. Niye yardım edeyim ki sana?
Cevabı buraya gelirken hazırlamıştım. Politik fikirlerin için. Sonuçta polis iki kişiyi öldürmüş olabilir. Solcular bunlarla uğraşmaz mı dedim. Saçlarını tepesinde toplarken kahkaha attı. Kabul etmeyeceğini zannetmiştim. Dosyayı sehpadan alıp ofisime geçelim o zaman dedi. Evin bir odası monitörler, açık bilgisayar kasaları laptoplarla doluydu. Klavyeyi 10 parmak tuşlayarak sadece kodların olduğu siyah bir ekrana geldi. Rakamlar, farklı komutlar girerken ne yaptığını zerre anlamıyordum. Ekranda bir yükleme çubuğu yavaş ilerlerken konuştu.
Sana neden yardım ediyorum biliyor musun? Televizyonda canlı izledim ben bu olayı. Neden elin garibanlarını bilerek öldürdüklerini merak ediyorum.
Polislik böyledir işte. Bir meraka kendini kaptırırsın, ondan sonra iş değildir bu meslek, hastalıktır. Hekora'da hafiyelik bulaşmıştı anlaşılan. 3 saate yakın uğraştı, ben evin içinde dolanıp durmuş Eda'nın hayalleriyle oyalanmıştım. Tatlı bir heyecandı benim için, kanımı yavaşlatıyor, hayata dair güzel tüm duyguları okşuyor, hem dinginleştiriyor hem coşturuyor. Nihayet kendimi koyacağım bir yer bulmuştum koca dünyada, Eda'nın yanı. Onunla buluşmak için bir sürü mazeret biriktirmiştim. Güzel dudaklarını öpmenin düşündeyken hacker seslendi. Ofisine girdiğimde büyük ekranda bir elektronik posta kutusu vardı. Nezih Ünsallı'nın mail adresinde izledi. Olay günü gelmiş, sadece 2 mail görünüyordu. İkisi de internet sitelerinin reklamlarıydı. Önceki günde durum aynıydı. Silinen mailler asla yok olmaz diyerek yeniden siyah ekrana döndü. Parmakları klavyede koşuşturmaya başladı. Birkaç dakika sonra çöpte o gün saat 22.15'te gönderilmiş bir posta var. Gülser Ünsallı, karısı galiba, onun e-posta adresinden gönderilmiş diyerek enter tuşuna basıp geriye yaslandı. Ekranda önce keskin nişancı şuna bir bak yazısı çıktı. Altındaki fotoğrafta bulanık suretler yavaş yavaş belirginleşiyordu. Henüz flu iken dehşet tablosunu anlamıştım. Üçlü koltukta başörtüsü alnına düşmüş, genç anne ikiz yavrularını göğsüne bastırmıştı. Görüntü tamamen netleşti. Boynu eğilmiş kadın yalvararak bakıyordu. Kara maskelerinin içinde sadece gözleri görünen iblisin 2 adamı tabancalarıyla üzerlerine çökmüştü. Bir insanın yüreğindeki en zayıf yere nişan almışlardı. Hiç düşünmeden öfkeyle kudurdum önce. Tırnaklarımı avcuma saplayacak kadar sıkmıştım yumruklarımı. Nihayet düşünebildiğimde Yusuf müdüre hakkını teslim ettim. Onun söylediği gibi Adem ile Nezih cinayete mecbur edilmişti. Sonra saf kötülüğün büyük tehdidiyle endişeye kapıldım. Yine 5 kez çaldıktan sonra açtı telefonu Yusuf müdür. Bıraksam sesim çığlık olurdu. Ailelerini rehin almışlar. O gece fotoğraflarını göndermişler. Nezih'in mailinde bulduk. Aileniz için tedbir almalıyız dedim. İhtiyar tamam diyerek telefonu kapattı. Evden çıkarken hacker artist hallerinden çok farklıydı. İşin ciddiyetini kavramıştı. Fotoğrafın çıktısını uzatırken ben ne yapayım diye sordu. Adem'in mailinde benzer bir fotoğraf olduğundan şüphem yoktu. Ona bakmasını söyledim. Arabayı çalıştırıp gazı köklerken çok geçti. Ben bilgisayar korsanının evinde Yusuf müdürün telefonunu tuşladığım sırada oğlu Fatih ikizleri Necmi Ana'dan almış merdivenleri iniyormuş. Apartmanın zor açılan demir kapısını ikizlerin geçmesi için tutarken yüzüne inen yumrukla devrilmiş. Kar maskeli adamlardan biri çocukları kucaklayıp götürürken diğeri Fatih'in üzerine eğilmiş. ''Babana söyle, evde telefonumuzu beklesin. Birine haber verirseniz veletlerin cesetlerini bulursunuz.'' demiş. Hepsi birkaç saniyede olup bitmiş. Kapısı canhıraş çalan Necmiye Ana oğlunun bir şey unutup geri döndüğünü zannetmiş. Oğlunun kırık burnu ve kan saçılmış suratını görünce çığlık atmış. Fatih'i içeri alıp torunlarına bakmak için aşağı koşacak yan oğlu, çocukları kaçırdılar demiş. Sonra anlattı Yusuf Müdür. Bu sırada aradığı ev telefonunu açan olmadığını, yolda taksideyken oğlunun cep telefonundan arayıp hemen eve gel baba dediğini. Ben kara Renault'un katrolunu sonuna dayamışken konuştuk. Çabuk bize gel deyip kapattı. Apartmanın basamaklarını ikişer ikişer tırmandım. Evdeki kahır sahnesi babamın ölüm haberinin geldiği günü getirmişti aklıma. Babaannemin evindeydik. O feryatlar hala girer rüyalarıma. Çocuk aklımla sevmenin ne kadar tehlikeli, zararlı olduğunu düşünmüştüm. Hayatım boyunca da fikrim değişmedi. Beni bundan vazgeçiren acınası halde parçası olmayı arzuladığım eve aynı karanlık çökmüştü. Yusuf Müdür salondaki yemek masasının üzerine koyduğu cep ve ev telefonlarının başındaydı. İhtiyar yüzünde endişeler kaynarken pehlivan bedeniyle dik duruyor, ailesini kurtaracak güçte görünmeye çalışıyordu. Necmiye Ana salondaki koltuğun ucunda iki büklümdü. Üzerine çullanan keder de küçülmüştü. Beyaz başörtüsünün çevrelediği yüzündeki bütün kırışıklıklarda ayrı bir ıstırap vardı. Bana bakan ağlamaktan bitap gözleri iyi bir söz, yüreğindeki ateşe serpilecek bir umut için yalvarıyordu. ''Ana, her şey yoluna girecek. Çocukları kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız.'' dedim. Kesik nefeslerle sarsılıp iri gözyaşları döktü. Öfke kaynıyordu içimde ama bu kez çaresiz hislerden kurtulamıyordum. Sadece Necmiye Ana'ya söylediklerim tutulamayacak kadar büyük bir yeminin yükü olup çökmüştü kalbime. Çok korkunçlu düşman. İnsanın ailesine, çocuklarına saldırabilecek kadar saf bir kötülüktü. Polis müdürüne hedef alacak kadar cüretkardılar. Bütün endişeler haklıydı. Üstelik hala sınırsız zalimliklerinin nedenini bilmeyecek kadar uzaktık düşmandan. İkizlerin annesi geldiğinde azaba azap eklendi. Yaralı kocasına şefkatle yaklaştı önce. Evdeki keder de evlatlarının yokluğunu fark etti, isimlerini bağırdı. Kocası söylediğinde taş kesildi. Fatih koluna girip koltuğa oturttuğunda ne hissedeceğini bilmediği aşikardı. Şoktaydı. Kollarını karnında birleştirip ileri geri sallanırken başına gelen felaketi idrak etmeye çalışıyor, endişe içinde kıvranıyordu. Oturduğu yerden fırlayıp çığlık çığlığa ''Sizin yüzünüzden, siz yaptınız!'' diye haykırdı. Yusuf Müdür dirseklerini masaya dayadı, kocaman ellerinin arasına aldı kafasını. Gözleri masanın üzerindeki telefonlardaydı. Necmi Ana gelinine ''Sus, haddini bil!'' diye bağırdı. Ben o an öğrendim. Acısının büyüklüğünü sergilemek bencilliktir. Necmi Ana ıstırabını sergilemek yerine belaya meydan okuyan mert bir kadındı. Hayatı boyunca destek olduğu kocasına en zor zamanda yük olmayacaktı. Şefkatle Yusuf Bey deyip devam etti. Adem ile Nezih'in ailesini bırakmasalar onlar susmazdı böyle. Demek ki zarar vermediler. Sen de istediklerini yaparsan bırakacaklar evlatlarımızı. Fatih ile karısı Meral yalvararak bakıyordu ihtiyara. Ömrünü verdiği mesleğine ihanet edeceğini, Fatma'nın kanını yerde bırakacağını, yetimhanedeki Zeliha'yı adaletsizliğe mahkum edeceğini, kötülere teslim olacağını duymak istiyorlardı. Kocaman ellerini kalın ensesinde birleştirirken bunları tek tek düşündüğünden emindim. ''Öyle yapacağız.'' diye mırıldandı. Bana bakmıştı. O an düşündüm. Böylesi bir zalimlik karşısında teslim olmayacak insan yoktur. Bu kötülüğe kimse direnemez. Yine de çok derinlerde hırçın duygularım çocuklar kurtulduktan sonra iblisin ve tüm adamlarının tek tek kafasına sıkacağımı fısıldıyordu. Yusuf Müdür yanındaki sandalyeye oturmamı işaret edip ''Telefon geldiğinde hoparlörü açacaksın, kulaklarım iyi değil, bir hata olmasın, hepimiz dinleyeceğiz.'' dedi. Büyük sorumluluk onu korkutuyordu. Bir saat Meral'in yavruları için sayıklamaları, Necmiye Ana'nın kederli iç çekişleri ve mırıldandığı dualar dışında tek kelime etmeden geçti. Ben hayatımda bir sandalyede o kadar uzun aralıksız oturmamıştım. Nihayet ev telefonu çaldı, hepimiz yerimizden fırladık. Genç anne çığlık attı. Yaşlı kadın besmele çekti. Fatih karısının elini kavradı. Benim avuçlarım terlemişti, telefonun aizesini kaldırırken eli titriyordu. Yusuf müdürün. Hoparlörün tuşuna bastım. Düşmanın korkunçluğuna yakışır boğuk, kalın sesi laubali bir edayla çınlıyordu.
Yusuf Bey, sen ne yaptın böyle ya? Bize bela oldun. Bak şimdi senin de ocağına düşen ateşe.
İç Anadolu şivesiyle işbilir esnaf ağzında konuşuyordu. Elindeki güçle tehditkar ve şımarıktı. Kısa bir sessizlikten sonra,
''Sesim yankılanıyor, hoparlörden mi konuşuyoruz?'' ''Telefonu kapatıyorum, torunlarına veda et.'' dedi.
''Gelin, yalvarıyorum.'' diye aykırdı Yusuf müdür titreyen sesiyle.
''Lütfen, lütfen.'' diye tekrarladıktan sonra, ''Çocukların annesi babası ninesi var, duymak istiyorlar.'' dedi.
Pislik herif kahkaha atıp,
''Ya Yusuf müdür, bu kadar korkma. Sen de hiç pazarlık yapmayı bilmiyorsun. İş yapıyoruz sonuçta. Bizim de senden istediğimiz şeyler var yani.'' dedi.
Aksanını daha belirginleştirmişti, tehditkar devam etti.
''Ama dürüst olmazsak pazarlık da olmaz değil mi? Evde biri daha var mı?''
İhtiyarı dev cüssesi bile güçlü göstermiyordu artık. Rengi benze atmıştı, sesi zor çıktı. ''Yardımcım komiser var.''
''Hah şöyle.'' dedi pislik. Her kelimesinde karşısındakilere işkence etmenin keyfi vardı.
''Onu öldüreceğime yeminler ediyordum içimden.'' O ise gücünü ürkütücü boyuta ustaca taşıyordu.
''Nasılsın Levent?''
''Oğlum öyle fare deliği gibi evde nasıl yaşıyorsun lan sen? Sana da sürprizimiz olacaktı ama adamın bir sevdiği olmaz mı lan?'' Ne diyeceğimi bilemedim. O da cevap beklememişti zaten.
''Müdür senden ne istediğimi biliyorsun değil mi?'' dedi.
Yusuf müdür torunlarının hayatı için şartsız teslim olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. ''Çocukları bırak, ne istersen yapacağım.''
Üstünlüğünün hazzıyla vıcık vıcıktı kötünün sesi. ''O kadar büyük konuşma müdür. İnsanların ölse yapamayacağı şeyler var. Mesela ben sana oğlunu öldür desem yapacak mısın?''
''Ama ben senden yapabileceklerini isteyeceğim. Yarın soruşturma dosyasını suç unsuruna rastlanmadığını yazarak teslim edeceksin.'' Yusuf müdür tamam tamam diye tekrarlasa da bu felaketten bu kadar kolay kurtulamayacağımız belliydi. Boğuk, kalın ve yaşının bizim ihtiyara denk olduğu anlaşılan ses korkunç pazarlığa yeni başlıyordu.
''Adem ile Nezih'i telefonla aramayacaksın. Yolda görsen kaçacaksın. Levent de seninle bağı olan başka biri de öyle yapacak.''
14. Ayrımın sonu. Sayfa 126.